Erkam TV'mizin kıymetli izleyicileri ve Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İrşat programına hoş geldiniz. Bendeniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz Hocam ile beraber yine sizlerleyiz. Muhterem Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Afiyettesiniz hocam inşallah.
Teşekkür ederiz. Hayırlı yayınlar diliyoruz.
Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Bir seyahatiniz sonra oldu hocam. Evet. Afrika'ya gittiniz, Uganda'ya.
Evet. Daha önce gitmiştim. Yine böyle nasip oldu gittik. Gerçekten yani o bölgeler, o coğrafya hakikaten Müslümanların ilgi alanında olması gereken yerler. Yani oralarda bir mağduriyet var, bir mazlumiyet var. Bir tabii Afrika coğrafyası yani İslam'ın ilk günlerinden beri Müslümanların gündeminde olmuş bir coğrafya. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zor zamanlarında ashabını gönderip misafir ettiği bir coğrafya. Habeş Kralı Necaşi vasıtasıyla ve işte iki grup halinde gönderdiği bir coğrafya. O bakımdan baktığınızda Afrika böyle bizim İslam tarihinde önemli bir yer olan bir şey. Tabii bir de Cafer radıyallahu anh'ın ikinci grupla beraber oraya gidişi sırasında yaptığı diplomasi, tabiri caizse tebliğ diplomasisi çok etkili olmuş ve 17 yaşındaki o genç delikanlı Cafer İbni Ebi Talip Necaşi'nin huzurunda onlara Meryem suresini okumuş. Bildiğiniz gibi Habeşistan bölgesinin, o coğrafyanın Hristiyanları da daha çok tevhid inancına yakın, daha nezih bir Hristiyan inancı taşıyorlar. Dolayısıyla Meryem suresinde Allah Teala Hazretlerinin Meryem Aleyhisselam hakkındaki tezkiyesi, onu ibra eden, onun efendim işte son derece iffetli bir hanımefendi olduğunu anlatan özellikleri bir Kur'an ayeti zımnında huzurda okununca Necaşi çok duygulanmış ve bundan etkilenerek bir çubukla şöyle bir düz çizgi çizerek, yani sizin dininizle bizim dinimiz arasında şu çizgi kadar bir yakınlık var. Yani bu tarafı sizsiniz, bu tarafı biz mealinde bir ifadede bulunarak Müslüman olduğu rivayet ediliyor biliyorsunuz. Hatta daha sonra Necaşi'nin vefatı haberi geldiğinde Efendimizin onunla ilgili gıyabi cenaze namazı kıldığı dahi biliniyor. O bakımdan yani bizim hatırlarımızda, bütün Müslümanların hatırında, kitaplarımızda, tarihi geleneksel algımızda Afrika ve özellikle Habeşistan coğrafyası ayrı bir yere sahip. Tabii bu arada Bilal-i Habeşi radıyallahu anh gibi İslam'ın ilk müezzini, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sesinin güzelliği ve duruşuyla kendisini müezzin tayin ettiği, o makamın temsilcisi, o güzel insanın mevcudiyeti ve onun da hakikaten böyle rakik kalbi, yanık ve yakıcı sesiyle okuduğu ezan nameleri Müslümanları çok etkilemiş. Hatta Efendimiz'in vefatından sonra bir süre biliyorsunuz Bilal-i Habeşi Medine kendisine dar gelmiş ve Medine'yi terk ederek Şam ziyarına doğru yola çıkmış. Uzunca yıllar orada kaldıktan sonra tekrar Medine'ye gelmiş ve yeniden ona bir ezan okutuyorlar Müslümanlar. O ezan okunduğunda insanlar o kadar heyecanlanıyor ki yani Resulullah devrinden beri hiç duymadıkları sesi hasretle ve muhabbetle duyunca coşup taşıyorlar ve diyorlar Resulullah yeri mi geldi yoksa diye. Koşup mescide geliyorlar. Allah yani Allah. Bilal'i görünce çok seviniyorlar. Resulullah'ı arıyor gözleri tabii bu arada. Yani böyle bir hatırası var. Sonra bizim özellikle Osmanlı Türk Müslüman geleneğinde de müezzin mahfellerinin üzerinde evet, hep ya Hazreti Bilal-i Habeşi yazısının mevcudiyeti bu manada çok önemlidir. Ayrıca yine bizim Osmanlı geleneğinde saraylardaki dahili hizmetlerde çalıştırılan agavat denilen insanlar, çok böyle güvenilir, sözüne güvenilir, emanet edilebilir insanlar oldukları için daha çok o bölgeden, Sudan bölgesinden seçilmiş insanlardır. Yani bizim tarihimizde Afrika'ya karşı, Afrikalılara karşı ve oranın siyahi, derisi siyah ama gönlü pırıl pırıl, tamam, bembeyaz olan o güzel insanlara karşı bir sevda vardır. Dolayısıyla gittiğiniz zaman bu coğrafyaya, yani bizim bu gidişimize de Uganda'da gittiğiniz zaman o insanlar insanların mağduriyetini, mazlumiyetini görüyorsunuz. O hakikaten insanın yüreğini yakıyor. Ve tabii Afrika coğrafyası işte 19-20. yüzyıldan sonra ancak yavaş yavaş dünya ile entegre olmaya başlamış ve bu da tabii çok acı bir tecrübe. 16. 17. yüzyıldan sonra sömürgeleşme ile tanışmış ve oranın insanları hem yeraltı zenginliklerini hem yerüstü zenginliklerini hem kendi insani potansiyellerini maalesef o müstevliği olan, sömürgeci olan Avrupa'nın ve Amerika'nın insanlarına kaptırmışlar. Ve bir kısmı o işte muazzam Amerika'daki büyük çiftliklerde çalıştırılmak üzere oraya götürülmüş. 1 milyonun üzerinde insanın kayıtlarda bu şeyin Atlantik Okyanusu'nun azgın dalgalarında oraya götürülürken öldüğü rivayet ediliyor. Yani bu kadar büyük bir şey. Ve topraklarını gelip oradaki ne kadar mümbit arazide yetişmiş güzel şeyler varsa onları, yeraltı zenginlikleri varsa onları ve kendilerini işe yarayan bedeni güçlerini oralara transfer etmişler. Ve böyle bir acı bir tecrübeyle insanlık dünyasıyla tanışmış Afrika insanları. Bu gerçekten çok üzerinde düşünülmesi gereken, kafa yorulması gereken bir konu. Çünkü oralarda daha çok klan tarzında bir hayat tarzı var. Küçük gruplar halinde, kabileler, aşiretler halinde. Yani medenileşme hani dedikleri o civilization özelliği henüz orada gelmemiş. Ama gelişi de çok acı bir tecrübe olmuş onlar açısından baktığınız zaman. Ve tabii öyle olunca da din, dil ve benzeri diğer kültür malzemelerinin kimlik inşasında onların çok önemli bir yere erişmediğini görüyorsunuz orada. Mesela yani dil mensubiyeti, din mensubiyeti veya benzeri mensubiyetlerden çok o klan mensubiyeti onlar için yeterli. Onlar daha fazlasını bilmedikleri için de daha çoğunu isteyecek bir enerjileri, bir teşebbüs kabiliyetleri falan da olmadığını görüyorsun. Ama düzgün insanlar, yani yüzleri temiz, güven veren insanlar. Ha tabii karınları doymadığı zaman belki başka taşkınlıklar yapmış, yani hırsızlık vesaire bir takım şeyler olmuş olabilir ama bunun ötesinde yani onların önüne imkan koyarsanız, çalışma yolu yöntemi gösterirseniz ve önlerine ekmek koyarsanız, yemek koyarsanız, yani bunlar saldırgan insanlar değil ve iddia edildiği gibi ben Afrika'da yamyamlık nerede var doğrusu merak ediyorum. Yani ben Afrika'ya belki en az 20 ülkeye gitmişimdir. Yani hiçbir ülkede şurada yamyam var diye bize söylemediler ama bize öyle propaganda yapıldı ki özellikle 1960 ile 1969, özür dilerim, 1970 ile 1979 arasında Idi Amin diye orada Eid Emin aslında Uganda'nın devlet başkanlığını üstlenmiş olan bir general vardı, bir asker vardı. Onunla ilgili yani dünya basınında ve Türkiye basınında muhteşem bir tezvirat. Yani eşine menendine rastlanmayacak. Yani efendim işte Idi Amin'in sarayına giden insanlar geri çıkmıyormuş. O onları pişirip yamyam olduğu için yiyormuş falan gibi buna varıncaya kadar ne muhteşem tezviratlar. Oysa ki bu adam Müslüman, mütedeyyin bir adam ve şu anda oradaki Müslümanların varlığında, dik duruşunda onun çok önemli bir payı var. Çünkü adamcağız oradaki Müslümanların mağduriyetlerini önlemek üzere, baskılarını önlemek üzere çok önemli işler yapmış. Bir defa Uganda dediğiniz bir ülke şu anda hala bir İngiliz toprağı. Yani Uganda halkının orada mülkiyet edinmesi mümkün değil. İngiliz kralının adına kayıtlı. Bunlar 100 yıllık, 49 yıllık sözleşmelerle, tahsislerle bu toprakları kullanabiliyorlar. Ama arazi o kadar muhteşem ki yani bir defa suhunet 22 ile 28 arasında 365 gün. Yani ne onun altına düşüyor, tam ekvator çünkü, ne onun üstüne çıkıyor. Dolayısıyla senenin en az 4 şeyinde, 3 ayda yetişiyorsa bir ürün, 4 defa, 5 defa ürün alma şansınız var. Hem de en kıymetli şeyler, yani ne bileyim işte mangosundan sebzelik olarak mısırına, ne bileyim işte ananasına varıncaya kadar her türlü şey çok bol bol bol bol. Çünkü hem yağmur var, hem ısı var, soğuk yok, saatler durdurulmuş gibi sanki. Yani bütün günler namaz vakitleri aynı. Hani biz her gün saat ayarlarız, şu saat öğle vakti, şu saat akşamı.
Sabit.
Orada sabit. Niye? Çünkü tam ekvator çizgisindeler ve zaman, gün, saat vesaire hiç değişmiyor.
Hocam peki yani özellikle şimdi çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde programımızın da bağlamında yani tebliğ ve irşat faaliyetinin konumlanması değişiyor. Ama bu Uganda gibi yani Hristiyanların, Müslümanların, putperestlerin ve diğer dinlerin mensuplarının yaşadığı ülkelerde yani İslam'da tebliğ ve irşadın konumlandığı yeri nasıl gözlemlediniz?
Vallahi şöyle söyleyeyim, aslında bu tür yerlerde sözlü tebliğ ve davetten çok sizin fiili yaptığınız işler, onlara sunduğunuz hizmetler, imkanlar çok daha belirleyici oluyor. Zaten yani onların boş lafa karınları tok tabiri caizse ve dediğim gibi din kültürlerinin ya da kimliklerinin bir parçası değil. Yani o yüzden bakıyorsunuz aile içerisinde anne Hristiyan, baba Müslüman, kardeşlerden biri animist, birisi totemist, biri başka bir... Yani farklı dinlerden, farklı inançlardan olması onlar için çok önemli mesele değil. Yani bizde mesela öyle değildir yani. Bizde de Batı'da da daha da fanatiktir. Yani insanlar kendi çevrelerindeki insanların kendisi gibi inanmasını, kendisi gibi düşünmesini veya en azından fikri olarak, inanç olarak belli değerlere sahip olmasını önemserler. Burada böyle bir şey yok. Dolayısıyla sizin onlarla ilişkilerinizdeki tavrınız, efendim güvenilirliğiniz, sözünüzle işleriniz ve eylemleriniz arasındaki tenasüp, tevazun, uygunluk insanları etkiliyor. Onlar onu görüyor ve o bakımdan daha etkin oluyor. Mesela orada bizim arkadaşlarımız üç ayrı okulda dikiş nakış kursları açmışlar. Çünkü bu dikiş nakış, yani dikiş kursları, nakış yok da dikiş kursları açmışlar. Niye? Çünkü buralarda evlilik de çok zaafa uğramış. Yani yük tamamen kadınların üzerinde ve doğurganlık oranı çok yüksek. Yani bir kadının ortalama doğurganlık oranı 5.3. Yani bizde 1.3, orada 5.3. Dolayısıyla bir kadının 5 tane çocuğu var demektir. Şimdi 5 tane çocuğu olan bir kadın kocası da bırakıp gitmişse, çünkü çoğu zaman öyle. Yani bunları doyurmak, beslemek, hayata tutundurmak için bir şeyler yapmak zorunda. Dolayısıyla bizim arkadaşların açtığı, o okulların bünyesinde açtıkları terzilik, dikiş eğitimleri çok talep buluyor. Ve mesela oraya katılan hanımefendilerin içerisinde Müslümanlar olduğu gibi Hristiyan, totemist olanlar da var. Arkadaşlarımız onu din ayrımı yapmadan hepsine aynı eğitim veriyorlar. Ancak bir de dini eğitim veriyorlar. Yani bu terzilik eğitimiyle ilgili olan kısım ortak. Sonunda bir de böyle bir eğitim veriyoruz. Bizim böyle bir şeyimiz de var diyorlar. Zaten insanlar geliyor. Ha sen Hristiyan mısın, değil misin? Bu bilgileri sahip ol. Lazım olur günün birinde falan gibi. Ve zaten o ilişkiler yumağı içerisinde bunların dini inançları da bir şekilde evriliyor ve Müslümanlıkla tanışıyorlar. Böyle bir güzel ortam oluyor ve böyle olması da çok güzel tabii. Yani hani bir baskıya, bir efendim bir bedele müstenit değil. Yani size şu kadar para verelim, Müslüman olun sonra değil. Yani biz burada bir eğitim veriyoruz. Yani, ama burada hayat tanımak için bir de İslam'ın hayatla ilgili, imanla ilgili, inançla ilgili değerlerini de size arkadaşların, ki onların bir kısmı, hocamdan bir kısmı, bir kısmı tamamı buraya bizim şeye getirip, Faslı Bahar'a getirip, orada işte iki sene falan eğitim aldırdığımız kızlarımız, onlar bu kurslarda şimdi bu terzilik eğitiminin yanında hanımefendilere bu eğitim veriyorlar. Bu mesela çok karşılık bulmuş. Yani halktan insanlar yani oraya gidiyor, dikiş nakış öğreniyor, kendi çocuklarının ihtiyacını görüyor. Hatta dışarıya, çevreye iş yapıyor. Bizim Türkiye'de de eskiden mesela 20-30-40 sene önce bu çok yaygındı. Yani ev hanımları kocalarının maaşlarına katkı için kendi çocukların şeylerini, elbiselerini dikerlerdi. Ya da çevreye dikiş nakış yaparak aileye katkı sağlarlardı. Yani böyle bir gelenek vardı bizde de. Şimdi pek kalmadı ama yani burada da şu anda buna çok ihtiyaç var ve çok önemli bir iş görüyor. Keza yine bir lise düzeyinde bir mektebimiz var, orada onun binasının açılışına katıldık.
Tabii belki iş hayatının içerisinde olmalarının onlara aynı zamanda hayatın içerisinde güçlü insanlar olmaları, kendi maaşetlerini karşılamaları konusunda destek veriyor ama bir tarafta da hocam onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani misyonerlik faaliyeti bağlamında Hristiyanların yaptığı çalışmalar da var. Özellikle mesela eskiden çok anlatırdı.
Misyonerler bunu yapıyor tabii.
Evet. Eskiden bu daha fazlaydı. Şimdi tabii...
Yok, şu anda hala devam ediyor. Misyonerler bunu yapıyor. Onların çünkü maddi güçleri de var. Para dağıtıyorlar.
Evet.
Para dağıttıkları için, parayı almak için sizdeniz, evet, sizdeniz diyorlar diyordu insanlar. Ama aradaki farkı muamele bakımından, ilişkiler bakımından gözlemliyorlar. Ve Müslümanlığın yayılma hızı veya taraftar bulma hızı oralarda bile şeyden daha fazla, Hristiyanlıktan daha fazla. Çünkü niye? Çünkü daha çok hayata dokunuyor İslamiyet. Ve ister istemez yani hayatın devamı açısından aldığı bilgiler, yaşadıkları şeyler falan daha çok işlerine yarıyor. Ve daha insani bir takım şeyler. Oradaysa belli şeyleri paylaşıyorlar. İsa'dır, Mesih'tir, şeydir, İstavros çıkarmaktır. Bir de işte kiliseler, bunlarda tabii geri kalmış ülkelerde ve sığınma ihtiyacı biraz daha fazla belki oluyor. Yahut Avrupa, Afrika insanının da özelliği bu. Yani Hristiyansa da mesela batıdaki Hristiyanlardan daha çok Hristiyan kültürü ve kiliseye devam anlayışı var. Müslümanlık da böyle. Yani biz mesela bu Ekvator bölgesine gittik şehir merkezinden. Yani giderken yolun sağında ve solunda gördüğümüz camiler ve kiliselere baktığınızda camilerin sayısı kiliselerden az değil. Yani her ne kadar resmi rakamlarda 115 Müslüman denilse de yani sanki bu %15 rakamını bizim büyükelçimiz eksik olmasın Mehmet Fatih Bey dedi ki hayır hocam bu böyle değil. Yani en az %25 Müslümanlara sonrasında %40 kadar olduğu söyleniyor. Bu işte bahsettiğim Idi Amin orada onların bir dik durmalarını sağlayacak bir şey de yapmış. Mesela eskiden daha önceki dönemde tek mezbaha var. Affedersiniz domuz da, dana da, tosun da, koyun da, tavuk da hepsi aynı yerde kesiliyor. Bu gelmiş kanun çıkarmış. Demiş ki Hristiyanların mezbahası ayrı, domuzlar orada kesilecek. Efendim Müslümanların mezbahası, yani daha doğrusu diğer hayvanların mezbahası ayrı, orada Müslüman kasaplar olacak. Bu hala geçerliymiş. Yani affedersin inek, tosun, dana, kuzu, koyun, tavuk Müslümanlar tarafından kesiliyor. Dolayısıyla haram gıda korkusu ve kaygısı kalmıyor. Çünkü öbürü o başka yerde. Bu adam da böyle bir şey yapmış. Yani camilerin artmasına vesile olmuş. Müslümanlara bir benlik şeyi yapmış. Bir de şeyden, Kaddafi'den de destek almış. İşte o Bilal FM diye bir radyo kurdurmuş. O radyo hala devam ediyor. Gerçi onu deviren, 1979 yılında deviren general şu anda o devlet başkanı orada. O da enteresan bir şey. Onun oğlu şu anda çok densiz, ukala. Türkiye halinde çok sosyal medyada paylaşımları var. Büyükelçimiz ondan bahsetti. Yani bu yani deliden de öte bir şey yani nasıl bir şeyse. Yani şey diyormuş. Efendim işte biz İsrail destekliyor. Malum işte 1917'li yıllarda Yahudiler yerleşik yer aralarken Filistin kendilerine ve İsrail'in bugünkü mevcut yeri gösterilmeden önce burası da onlar arasındaymış. Yani Uganda'yı da Yahudiler için bir yerleşim yeri olarak düşünmüşler. Oradan kalan bir Yahudi muhabbeti var. Yahudilere bir hayranlık var. Bir de tabii bu evangelist şeylerin, protestan Hristiyanların bu Yahudiliğe karşı şeylik bakımından baktığınız zaman onlara daha bir yakın hissediyorlar kendilerini. Yani bu Tanrı'yı kıyamete zorlama meselelerinde falan, o işte İsa Mesih meselelerinde falan birbirlerine yakın şeyler var, değerlendirmeleri var.
Tabii bu söylediğiniz hocam aslında hepsi şeye çıkmış oluyor. Yani tebliğ ve irşadın aslında ne kadar kıymetli olduğu, yani bir küçük görünmemesi gerekir. Mesela
kesinlikle.
Bir orada Afrikalı bir çocuğun yarın o ülkeyi yönetenler arasında olma ihtimali de olacağı veya oradaki toplumun liderleri, ümmetin liderlerinden olabileceği, kendi milletinin liderlerinden olabileceğini öngörmek ve bunu da buna yönelik de çalışmak ve buna yönelik İslam'ı onlara doğru bir şekilde anlatmak gerekiyor. Çünkü İslam kardeşlik dini diyoruz ama aynı zamanda diğer dinlerin temsilcilerine, aynı zamanda oradaki vatandaşlara karşı da
bunu göstermek gerekiyor.
Aşırı davranılmıyor. Yani burada bir onları dışlayıcı davranış genelde gösterilmiyor. Ama tam karşı durumda bakıyorsunuz bir anda Müslümanlar saf dışı bırakılmış, mağdur edilmiş.
Mağdur ediliyor. Aslında bence Türkiye'nin yani şu anda yakaladığı vizyon Afrika'da ve dünyada Türkiye'ye ve Müslümanlığa karşı ayrı bir muhabbet oluşmasına vesile oluyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın yakaladığı o vizyon ve Türkiye'nin son yıllardaki özellikle pek çok konudaki kararlı duruşu Afrika insanında da bir muhabbet oluşturuyor. Yani onu orada hissediyorsunuz. Dolayısıyla bugün Türkiye'deki devlet üniversiteleri ve özel üniversitelerin de bence Afrika genelde ama özelde Uganda ve benzeri ülkelerden öğrenci getirip burada okutup ondan sonra onları oraya birer şey gibi İslami davetçi gibi göndermek mümkün ve onlar zaten ister istemez Türkiye'nin oradaki kültür elçileri gibi oluyorlar. Yani genelde Türkiye'de okumuş olan insanlarla karşılaştığınızda o vizyonu aşağı yukarı yakalamış oluyorlar. Bu önemli bir şey. Onun için bence yani hem YTB'nin hem Diyanet'in hem vakıfların hem de özel üniversiteler, yani vakıf üniversiteleriyle diğer üniversitelerin olabildiğince Türkiye'ye öğrenci getirmeleri ve burada onların en iyi ortamlarda, en iyi ortamdan kasım yani onlara değer verilerek, onların önemsendiği, onlara hissettirilerek ve İslami şuur kazanmalarını sağlayacak ortamlar sunularak yetiştirilmesinin çok yüksek şeyler, geri dönüşümler sağlayacağını gördük. Yani fiilen de gördük ve olabileceğini de tahmin ediyoruz yani o bakımdan. Bence buna devletin şey yapması lazım.
Hani meşhur bir örnek var ya hocam, balık yemek, balık tutmak ve balık restoran açmak meselesi. Şimdi gerçekten hani balık yemenin de kendi içinde kıymeti var ama balık tutmayı öğretmek de önemli. Yani hatta bir ötesinde belki onları insanlara ulaştıracağı bir market, bir dükkan açmayı öğretmek de önemli. Şimdi tabii yaklaşımımız, Türkiye'nin yaklaşımı ümmet yaklaşımıyla yaklaşıyor. Aynı zamanda bir insanlık ve Müslümanlık merkezi de bu yaklaşımlarını ortaya koymuş oluyor. Tabii burada hep insani yardım üzerinden konu okunduğu zaman aslında çok dar bir alana odaklanılmış oluyor. Yani daha geniş vizyonla aslında onlara her türlü kültür, sanat, işçilik vesaire yani ekonominin onların, her alanı öğretilmesi gerekiyor.
Onların dünyaya entegre olması, Türkiye'ye, Müslüman dünyaya entegre olması ve onların özgün ve özel olduklarının onlara hissettirilmesi, bu misyon ve bu vizyonla yetiştirilmesinin ben hem ülkeler adına hem dünya adına büyük kazanç olacağını düşünüyorum. Yani orada hakikaten önemli potansiyel var. Yani bu Muhammed Hamidullah Bey'in söylediği yani 21. asrın kıtası Afrika olacaktır algısı bence. Yani çünkü Afrika insanı çok henüz bakir. Yani insan olarak da bakir, arazi ve toprak arazi olarak ve da toprak bakir, yeraltı zenginlikleri olarak da bakir. Yani bizim Müslümanlar olarak o bakir topraklarda ve bakir insanların olduğu alanlarda oraya sunacağımız her türlü imkan ve planlama onların daha iyi ileri ufuklara yürümesini sağlayacak yol haritası olacaktır diye düşünüyorum. Yani bu yol haritası önemli. Çünkü hakikaten bunların her türlü desteğe ihtiyaçları var. Bir defa bir şeyleri var. Yani özgüven problemleri var. Dünyaya entegre olma meselesinde. Yani onun için onların ama çok kabiliyetliler. Mesela dile çok kabiliyetliler. Yani buraya geldiklerinde 6 ayda Türkçe öğreniyorlar. Yani bir de orada sizin açtığınız kurslarda kısa zamanda yani öyle Afrikalı dediğiniz zaman üçüncü ülke manasına.
Hocam programı siz zaten Bilal Habeşi Hazretleri ile açtınız.
Evet.
Yani hakikaten insanın kendi özündeki kıymeti ortaya koyacak o özelliklerini de ortaya çıkarmak için gayret etmek lazım. Yani onlara bazen bu o türlü özgüveni, bakış oluyor maalesef.
Evet. O özgüveni kazandırmak lazım. Evet, yani bunların değerli, önemli olduğu. Hakikaten de öyleler yani. Şimdi mesela bakıyorsunuz Amerika'daki o siyahi Afrika kökenli olan insanların hepsinin hem iş adamlığı bakımından hem spordaki başarıları bakımından baskette, futbolda vesaire her yerde bakıyorsunuz pırıl pırıl adamlar yani cıvıl cıvıl.
Şimdi Dünya Kupası malumunuz hocam orada revaçta. Bakıyorsunuz birçok takımda Afrika kökenli oyuncular var yani. Aynen. Batı'da yani, özellikle Avrupa takımlarının birçoğunda.
Bunu görmezden gelip de yani işte onları böyle üçüncü dünya ülkesi gibi değerlendirip o gözle bakmış olmak en azından hadsizlik olur.
Evet, evet.
Onlara kıymetliliği takdir edememek olur.
Bir de Müslüman'ın zaten bakmaması gereken bir Müslüman durum. Zaten o da ayrı bir konu.
Lügatinde böyle bir şey olmaması lazım. Evet. Yani bizim çünkü ölçümüz leyseli arabiyyin alâ cemiyyin falun ilâ bir takva.
Veda hutbesinde peygamberimizin o verdiği mesajı hiçbir zaman unutmamamız lazım.
Yani Arap'ın Arap olmayana, siyahın beyaza, beyazın siyaha hiçbir üstünlüğü yok. Takva üstünlük ölçüsüdür. Onu da kimse bilmiyor. Yani evet. Kimin takvası ne kadar? Takva ölçer henüz icat edilmedi. Dolayısıyla bizim bakacağımız şey kalptir. Ha, insanın davranışları da o kalbinin ölçüsüdür zaten. Ve hakikaten bunlar insani bakımdan baktığınızda çok sıcakkanlı insanlar ve insanlarla ülfet etmeye müstahit insanlar, istidatlı insanlar ve verdiğinizi daha fazlasıyla size geri verebilecek istidatta insanlar yani. Onu görmek gerekiyor.
Hocam sıcağı sıcağına sizden Uganda'yı dinlemiş olduk. Teşekkür ederiz. Biz de istifade ettik.
Neyle yola çıktık?
Evet. Teşekkür ederiz hocam. Uganda en azından bizlerin zihninde de biraz daha somutlaşmış oldu. İnşallah daha başka seyahatlerinizde de yine güzel bu hatıralarınızı hem de tebliğ ve irşat bağlamında duygularınızı dinlemek isteriz. Sağ olun, teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederim, sağ olun.
Kıymetli izleyenlerimiz ve kıymetli dinleyenlerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Hoşça kalın efendim.